İstihbab ziyaretül kubur lirrical ve ma yakuluhu zair başlıklı yeni bir baba başlıyoruz. İmam Nevevi merhum bu babda herhangi bir ayet zikretmedi. Sanıyorum 3 veya 4 hadis zikretti. Kısa bir bab. Sonra ölümle ilgili bir başka babla inşallah devam edeceğiz. İstihbab-ı ziyaretül kuburi lirrical, erkeklere kabir ziyareti yapmak müstehaptır. Ve ma yekuluhu zair ve kabir ziyaretine giden kimse ne der? Babımızın başlığı böyle. Erkeklere müstehaptır, kadınlara kabir ziyareti haram mıdır? Değildir. Kadınlar da kabir ziyaretine gidebilir. Taşkınlık yapmamak, efendim, vefat etmiş olan kişi kabrini ziyarete gittiğimiz kişi ne kadar yakınımız, ne kadar sevdiğimiz olursa olsun, saçını başını yolarak, sinesini döverek, yüksek sesle ağlamak, feryat etmek doğru değil. Efendim, belki de İmam Nevevi burada sadece erkeklerin kabir ziyareti yapması müstehaptır derken, kadınlardaki yufka yüreklilik, duygusallık sebebiyle mi böyle söyledi? Ya da daha evvel tartışılmış bir mesele, kadınların kabir ziyareti yapması caiz midir şeklinde. Caiz değildir diyenler var. Fakat bu görüş çok itibar bulmamış. Adabına, ahkamına riayet ederek elbette kadınlar da kabir ziyaretinde bulunur. Yakınlarını ziyaret eder. Efendim, onlara dua eder, Kur'an okur. Bunda bir beis yok. Daha evvel söylemiştik, Hazreti Fatıma annemiz zaman zaman Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kabrine gider. Orada biraz oturur, Kur'an okur, kabri düzenler, etrafında bir dağınıklık, döküntü bir şey varsa oraları düzeltir. Sonra geri döner gelirdi. Dolayısıyla kabir ziyareti kadınlar için de caizdir. Adabına, ahkamına erkekler de kadınlar da riayet etmelidir. Peki nedir kabir ziyaretinin adabı nedir? Birazdan hadislerde göreceğiz inşallah. Kabristana girdiğimiz zaman selam vermek, efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi onları selamlamak, kabrini ziyaret ettiğimiz kimse ne kadar yakınımızsa ona o kadar yakın durmak, efendim, Kur'an okuyacaksak oturarak kabrin kenarına bir yere, kabrin üstüne değil, kenarına bir yere oturarak Kur'an okumak, o şekilde dua etmek. Kur'an okumayacaksak, kabrin bakımı için gitmişsek mesela, gitmişsek, Kur'an okumak gitmişken iyidir ama başka bir maslahat için gitmişsek, ayakta durmak adaptandır. Kur'an okumak ve sevabını kabirdekilere bağışlamak. Efendim, daha evvel de muhtelif vesilelerle söyledik. Ölülerin arkasından Kur'an okunur mu okunmaz mı tartışması işte aramızdaki selefiler tarafından devam ettiriliyor. Modernistlerden bu konuda bir çatlak ses çıkıyor. Efendim, ölünün arkasından Kur'an okunmaz. Ona bir faydası yoktur. Bu asılsız bir şeydir. Bid'attır vesaire tarzı şeyler. Bunlara kulak asmayalım. Ölünün arkasından yaptığımız hayır hasenat ona sevabı ulaşır. Efendim, dua edersek ona fayda verir. Cenaze namazını kılıyoruz, ona fayda vermezse niye kılıyoruz? Cenaze namazında dua ediyoruz, Kur'an okuyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar ölüye fayda veriyorsa Kur'an okumakta fayda verir. Daha evvel burada mezhep imamlarımızın görüşlerini aktarmıştık ama bir özetleyelim gene. Unuttuğumuzu hatırlamak babından. Evet, meseleyi tartışmadan sadece caizdir diyenlerin görüşlerini aktaracağım inşallah. Evet, İmam Şafii rahmetullahi aleyh talebesi ona soruyor Zaferani. Kabrin yanında Kur'an okumak nedir, hükmü nedir diye. O da bir mahsuru yoktur diyor. Hanbelilerden ve İmam Ahmet bin Hanbel'den, efendim, daha evvel nakletmiştik. İmam Ahmet bin Hanbel'in bu konuda iki görüşü var. Son görüşü cevaz şeklinde. Hatta bir anekdot da aktarmıştık, belki hatırlarsınız. Bir yakınının kabrini defnedilirken bir yakını, İmam Ahmet de birkaç arkadaşıyla kabristandaymış. Sonra bir adam gelmiş, kabrin başında Kur'an okumaya başlamış. İmam Ahmet yanındakilerden birine demiş ki, gidin ona söyleyin, kabrin başında ölünün üstüne Kur'an okumak bid'attır, bunu yapmasın, bıraksın. Bunun üzerine adam bırakmış. Kalkmışlar, sonra kabristandan çıkıp giderken yanındakilerden biri demiş ki, falan raviyi nasıl bilirsin? Demiş, iyidir, sağlamdır, güvenilirdir. Onun demiş naklettiğine göre Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma kabrinin başında Kur'an okunmasını vasiyet etmiş. Kendisi de bu doğrultuda görüş belirtmiş. O zaman demiş, hemen git, o okuma dedim o adama, okumasın bid'at dedim ya, o adamı bul, tekrar kaldığı yerden devam etsin. Kabrin üstüne ölüye Kur'an okumaya devam etsin. İbn-i Teymiye'de, İbnül Kayyım'da diyorlar ki, İmam Ahmet'in son görüşü budur. Kabir üstüne ölüye Kur'an okunur. Efendim, Hanefi mezhebinin görüşü, imamlarımızın görüşü, onu da nakledeyim. Epeyce bir tartışılmış bu mesele fıkıh kitaplarında. Efendim, ama neticede Hanefi ulemanın görüşü de böyle. Ölüye okunan Kur'an ona fayda verir. Malikilerin de benzer bir görüşte olduğunu kaynaklarımız naklediyor. İbn-i Teymiye'den bir nakil yapayım ki oradan çok itiraz geliyor bu meseleye. Mecmu'ul Fetava, cilt 24, sayfa 298-300. Bu sayfalar arasında İbn-i Teymiye bu meseleyi işlemiş ve İmam Ahmed'in de ashabının da görüşünün cevaz olduğunu söylemiş. Evet, sanıyorum bu kadar yeter. Evet, ilgili rivayetlere gelince 582 numaralı hadis. An Bureyde radıyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi fezuruha." Ravahu Müslim. Ve fi rivayetin, "Femen erade en yazurel kubure fel yazur fe inneha tuzekkirunel ahire." İmam Nevevi bu son rivayetin kaynağını vermemiş. Bunu İmam Tirmizi ve Ebu Davud'da buluyoruz. Büreyde bin Husayb radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, "Kuntu neheytukum an ziyaretul kubur." Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim, bunu yasaklamıştım. "Fezuruha," şimdi onu ziyaret edebilirsiniz. Bu İmam Müslim tarafından nakledilmiş. Rivayet İmam Müslim'de daha uzun ve detaylı. İmam Nevevi sadece kabir ziyaretiyle ilgili kısmını almış. Biz teberrüken tamamına bakalım. "Kuntu neheytukum an ziyaretul kuburi fezuruha." Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Artık onları ziyaret edin, edebilirsiniz. "Ve neheytukum an luhumil adahi fevke selatin." kurban etlerini 3 günden fazla bekletmekten de sizi sakındırmıştım. Femsiku ma bedalekum, artık onları dilediğiniz kadar tutabilirsiniz elinizde, evinizde tutabilirsiniz. Efendim, ve nehaytukum anin nebizi illa fi sikain, sizi deri kaplar dışındaki kaplara konan nebiz, şıra içiminden men etmiştim. Efendim, feşrebu fil eskiyeti kulliha, o nebizi artık her kaptan içebilirsiniz. Her kaba nebiz hazırlayabilirsiniz. Ve la teşrebu muskiren, ama sarhoş edici şeyleri içmeyin. Bu nebiz meselesi epeyce bir tartışılmış bir mesele bu da. O suyun içine atılan hurma, üzüm vesaire biraz sıcakta bekler, köpürür ve köpüğünü atarsa o artık alkollenmiştir, içilmez. Efendim, dolayısıyla şarap hükmündedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ondan sakındırıyor. Sarhoş edici şeylerden uzak durun, onları içmeyin. Rivayetin Müslim'deki varyantı böyle, tam uzun ve detaylı bir rivayet. Fakat burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabir ziyaretini niye yasakladığını da konuşmak lazım. Buna benzer birçok hüküm var sünnet-i seniyyede. Efendimiz önce yasaklamış, sonra serbest bırakmış. Bunun çeşitli sebepleri olur. Hükmüne göre, meseleye göre çeşitli sebepleri olur. Burada kabir ziyaretinin yasaklanmış olması, Allah-u Alem müşriklerde kabirleri ziyaretle ilgili bir kısım alışkanlıklar vardı. اَلْحَاكِمُ التَّكَاتُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَكَابِرِ. Çokluk, nüfus çokluğu, kelle sayısı, kalabalık olmak, efendim kabilesi, akrabası, sülalesi kalabalık olmak sizin övündüğünüz şeylerden birisi. Efendim, bunu söz konusu ediyorsunuz, bunun da birbirinize karşı övünüyorsunuz, böbürleniyorsunuz. Hatta kabirleri ziyarete gidiyorsunuz. Bakın biz sizden ne kadar kalabalığız, ölülerimiz bile sizin ölülerinizden fazla diye kabir ziyaretini bir böbürlenme vesilesi yapıyorlar müşrikler. Bunu belki de ümmeti Muhammed'in dünyasından, hayatından uzak tutmak için efendim ve müşriklikten kalma, kabir ziyaretinde yırtınma, dövünme, bağırma, çağırma, bu tür şeylere de yer vermemek için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önceleri kabir ziyaretini yasaklamış, men etmiş. Efendim, fakat daha sonra İslam insanların ruhuna yerleşince, iman, takva, efendim, müminlerin vasfı haline gelince artık Efendimiz o yasağı da kaldırmış. İmam Nevevi'nin kaynağını vermeden zikrettiği cümle, فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَزُورَ الْقُبُورَ فَلْيَزُورْهَا فَلْيَزُورْ. Kim artık kabirleri bundan sonra ziyaret etmek isterse ziyaret etsin. فَاِنَّهَا تُذَكِّرُنَ الْآخِرَةِ. Zira o bize ahireti hatırlatır. Kabir ziyaretinin demek ki iki temel maksadı var. Birisi vefat etmiş olan yakınımızı ziyaret etmek. Bu bir ziyarettir. Bir diri bir kimseyi, hayattaki bir kimseyi ziyaret etmek gibi bir ziyarettir. Bu da. O kişi kendisini ziyaret ettiğimizi bilir. Efendim, onunla sağlığında konuşur gibi konuşabilirsiniz hatta. Sizi duyar ama cevap veremez. Ona dua etmek, birinci maksat bu. Kur'an okumak, dua etmek. İkinci maksat da bize dönük olan o vesileyle ahireti hatırlamak, ölümü hatırlamak. Kabir ziyaretinde belki ölüye sağlayacağı fayda kadar, belki ondan daha fazla bize menfaat sağlayacak bir yön var. Onu unutmamak lazım. Oraya gittiğimizde ölümü hatırlamak, yaşamak lazım ki bize dönük faydası olsun. Her gün mahallemizde, sokağımızda salalar veriliyor. Efendim, birilerinin vefat ettiği duyuruluyor. Cenaze namazları kılınıyor. Sanki bize hiç dokunmayacak gibi, ölüm bizi gelip bulmayacak gibi düşünüyoruz. Hep birilerine karşı bir vazife bu. Gidelim, cenazesini kılalım. Ki müminin mümine vazifelerinden birisi budur. Öldüğünde cenaze namazını kılma. Vazifemizi yapalım diyoruz, yapıp geliyoruz ve hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve lakin bizim de bir gün oraya o teneşire yatacağımızı, o cenaze namazını kıldığımız musalla taşına bir gün bizi yatıracaklarını ve bizim namazımızı da kılacaklarını hatırlamak. Bunu bizden çok uzak bir şey olarak düşünmemek, çok yakın bir şey olarak düşünmek. Çünkü bugünden yarına garantimiz yok. Ölüm hayatın bir parçasıdır. Hayatın dışında tutulmaması gereken bir hakikattir. Hayatın merkezinde olmalıdır. Daha evvel okuduğumuz hadislerden hatırlayacaksınız. Sabaha çıktığımızda akşama çıkmama durumu var. Çıkmayacakmış gibi davranmalıyız. Akşamladığımızda sabaha çıkmayacakmış gibi hareket etmeliyiz. Dolayısıyla ölüm bize yakın. Uzak değil. Her birimize yakın. Efendim, bir sonraki hadis-i şerifte veya iki sonraki hadis-i şerifte göreceğiz. Vaat edilen şey bir gün gelip bizi bulacak. Ona hazırlıklı olmak ve kabir ziyaretini de buna vesile kılmak lazım. Evet, Allah Teala o son anımızı iman üzere çene kapama şeklinde hepimize nasip etsin. 583 numaralı rivayet. An Aişe radıyallahu anha kâlet. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullemâ kâne leyletuhâ min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yukhricu min âhiril leyli ilel bakî' ve yekûlu esselamu aleykum dâre kavmin mu'minîn ve etâkum mâ tu'adûn gadan mu'eccelûn فَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللّٰهُمْ مَغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيْءِ الْغَرْقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Evet, Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anha söylediğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe annemizin yanında kaldığı gece, efendim, gecenin sonunda Bakî kabristanına çıkarmış ve yakulu şöyle buyurulmuş kabristana gittiğinde: Esselamu aleykum dâre kavmin mu'minin. Müminler yurdunun sakinleri. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve etâkum mâ tu'adun. Size vaat edilen şey geldi. Yani ölüm geldi, sizi buldu. Gaden mu'eccelûn. Ve yarınki randevunuz içinde bekletiliyorsunuz. Ölüm bir vaatti, geldi sizi buldu. Bir de ahiret vaadi var. Oraya da götürüleceğiz hepimiz. Şu anda siz kabirde ahiret için bekletiliyorsunuz. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Ve Allah nasip ederse, Allah dilerse biz de sizin arkanızdan geleceğiz, size kavuşacağız. Böyle buyurduktan sonra Efendimiz Allahümme gfir li ehli baki'il garkat dermiş. Ya Rabbi, baki'il garkat'ta yatan müminleri bağışla. Bu garkat biliyorsunuz bir dikenli bir ağaç türü. O Baki kabristanında da o zaman bu ağaçtan bulunduğu için oraya Baki'ül Garkat deniyormuş. Efendim, biz oraya Cennetül Baki diyoruz değil mi? Baki kabristanında o dikenli ağaçla anmak istemiyoruz orayı. Cennetül Baki diyoruz oraya. O da ecdadımızın, ulemamızın dilindeki nezahetin bir ifadesi. Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anha bu rivayeti Efendimiz aleyhissalatü vesselam sanki onun yanında kaldığı her gece böyle yaparmış gibi anlaşılıyor. Allahu alem böyledir de. Fakat bunun bir arka planı var. Hazreti Ayşe annemiz bir gece Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile uykuya geçecekken diyor ki Efendimiz cübbesini çıkardı. Cübbesinin bir kısmını döşeğin üzerine serdi. Öbür kısmını üstüne aldı. Nalinlerini çıkardı. Ayaklarının yanına yakınına bir yere koydu. Biraz benim yanımda durdu. Sonra benim uyuduğumu düşünerek yataktan süzülerek kalktı. Cübbesini sırtına aldı. Ayakkabılarını giydi ve kapıyı sessizce açıp kapatırken de gene sessizce kapatarak dışarı çıktı. Bunun üzerine ben acaba nereye gidiyor dedim. Aceleyle kalktım, entarimi giyindim, çarşafımı üstüme aldım ve onun peşinden dışarı çıktım. Baktım ki gidiyor. O gitti, ben gittim, o gitti, ben gittim. Baki kabristanına kadar gitti. Orada durdu. Bir süre bekledi, dua etti. Sonra geri döndü, ben geri döndüğünü fark edince ben de geri döndüm beni fark etmesin diye. Sonra ben yürüdüm, o yürüdü. O hızlandı, ben hızlandım. O koştu, ben koştum derken ondan önce eve geldim, yatağa girdim, yorganı örttüm. Efendimiz geldi, dedi ki, ya Ayşe, Allah'ın ve Resulünün sana haksızlık yapacağını mı düşündün? Hazreti Ayşe annemiz şüphelendi, acaba başka bir annemizin yanına mı gidiyor Efendimiz diye. Nöbet onun nöbeti, gece onun ona ait. Acaba Efendimiz başka bir eşinin yanına mı gitti diye şüphelendi. Efendimiz de böyle buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sana haksızlık edeceğini mi düşündün? Arkamdan niye geldin? Unutma ki alim ve habir olan Allah sen söylemesin de bunu bana haber verir. Hazreti Ayşe annemiz de olanı söylüyor tabii. Demek ki bundan sonra Efendimiz itiyat edinmiş, Hazreti Ayşe annemizin yanındayken Baki kabristanına gidermiş. Kaynakların söylediğine göre kabristan da çok uzak değilmiş. Hazreti Ayşe annemizin evine, o mescidin etrafındaki evine. Mesafe ne kadardır onu tam bilmiyoruz ama yakınmış, çok uzak değilmiş. Bu alim ve habir olan Allah haber verdi deyince Efendimiz bizde o Tahrim suresinin 3. ayetini çağrıştırıyor bu. Hani Efendimiz Hazreti Hafsa annemize bir sır vermişti. Bunu başkasına söyleme demişti. Fakat o söyledi. Tefsirler diyor ki söylediği kişi de Hazreti Ayşe'ydi. O sır neydi? Çeşitli rivayetler var. Ama çok önemli değil bizim için. Efendimiz Hazreti Hafsa annemize bir sır vermiş ve bunu başkasına söyleme demiş. O da Hazreti Ayşe'ye söylemiş. Bunun üzerine Efendimiz gelmiş demiş ki ben sana verdiğim o sırrı başkasına söylememeni tembih etmiştim. Niye söyledin? O da demiş ki bunu sana kim haber verdi? Bu sırrı ona söylediğimi sana kim haber verdi? Efendimiz de allemenil alimul habir demiş. Tahrim suresinin 3. ayetinin ifadesi aynen böyle. Allemenil alimul habir. Bunu bana alim ve habir olan Allah haber verdi. Oradan Efendimiz oraya gönderme yaparak diyor, sen söylemesen de alim ve habir olan Allah bana haber verir. Bu rivayet, bu ayet Tahrim suresinin 3. ayeti. Aynı zamanda Efendimiz'e Kur'an dışı vahiy geldiğinin de kesin delillerinden biridir. Çünkü bu sırrı Cenab-ı Hak, bak senin o eşin o sırrı öbürüne söyledi diye Efendimiz'e haber vermiş ama bu haber Kur'an'da yok. Bana bunu Allah haber verdi diyor ama bu haber Kur'an'da yok. Dolayısıyla Kur'an dışı bir haber, Kur'an dışı bir vahiy. Başka türlü izahı bunun mümkün değil, tahrif olur. Dolayısıyla Efendimiz'e Kur'an dışında vahiy geliyor muydu? Geliyordu. Allah'tan vahiy alan bir peygamber için, vahyin Kur'an içinde ya da Kur'an dışında olması hiçbir şey fark etmez. Onun sünnetinin bağlayıcılığının gerekçesi de budur. Sünnet de vahiydir çünkü. Kur'an da vahiydir, sünnet de vahiydir. Kur'an bizi ne kadar bağlarsa sünnet de o kadar bağlar. Bunu dikkatten uzak tutmamak lazım. Hatta ulema اَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولَ وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ayetini tefsir ederken diyorlar ki burada اَتِيُوا emri iki kere geldi. اَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولَ. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin. Arada bir vav harfi var. Teknik olarak ulema diyor ki bu vav atıf vavıdır Arapçada. Vav'ın çeşitli fonksiyonları vardır. Burada atıf vavıdır. Ve bu vav iki cümlenin arasına gelir. Geldiği zaman öncesiyle sonrasının birbirinden farklı olduğunu anlatır. Atıf mugayeret gerektirir diyoruz buna teknik olarak. Dolayısıyla etiullah, Allah'a itaat edin emri başka bir şeyi mi demiş? Resul'e itaat edin emri başka bir şeyi mi demiş? Nedir bu? Allah'a itaat edin derken Allah'ın size Kur'an'da gönderdiği emirlere, yasaklara itaat edin. Resul'e itaat edin derken de Resul'ün size Kur'an dışında ki talimatlarına riayet edin, onlara itaat edin. Kur'an'a itaat ve sünnete itaat, Allah'a itaat ve Resul'e itaat. Dolayısıyla aramızda bugünlerde bazıları işte sadece Kur'an'dır, Kur'an dışında bağlayıcı delil yoktur, Kur'an'da ayan beyandır, başka bir kaynak aramayın filan gibi biraz süslü, biraz gençlerimize çarpıcı gelen söylemlerle sünneti hayatımızdan çıkartmak istiyorlar. Bunlara karşı uyanık olalım. Evet, 584 numaralı hadis. An Bureydete radiyallahu anhu kal. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yuallimuhum idâ kharacû ilel makâbiri en yekûle kâiluhum esselamu aleykum ehleddiyâri minel mu'minîne vel muslimîn. وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Efendim gene Bureyde radıyallahu anh'tan geliyor. İmam Müslim rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Hazreti Bureyde diyor ki كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوا اِلَى الْمَكَابِرِ. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara, sahabeye kabirlere gittikleri zaman, kabristana gittikleri zaman en yekule kailuhum şöyle demelerini öğrettirdi. Esselamu aleykum ehled diyaril mu'minin vel muslimin. Müslümanların ve müminlerin yurdunun sakinleri. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve inna inşaallahu bikum lelahikun. Biz de inşaallah mutlaka her halükarda gelip size kavuşacağız. Es'elullâhe lenâ ve lekumun afiyet. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bir sonraki hadis de aşağı yukarı aynı manada. Onu da okuyup beraber değerlendirelim. 585 numaralı hadis. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma kal. merre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi kuburin bil Medine ve akbele aleyhim bi veçhihi fe kal Esselamu aleykum ya ehlil kubur yaghfirullahu lena ve lekum ve entum selefuna ve nahnu bil ether. Ravahu Tirmizi. Bunu da İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh nakletmiş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kabirlere uğradı. Fe akbele aleyhim bi veçhihi, yüzünü kabirlere doğru döndü. Ve kale buyurdu ki Esselamu aleykum ya ehlel kubur. Ey kabir ehli, kabirlerde yatanlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yağfirullahu lena ve lekum. Allah bizi de sizi de bağışlasın. Entum selefuna. Siz bizden önce geldiniz buraya. Berzah kabir hayatına bizden önce geldiniz. Ve nahnu bil eter. Biz de arkanızdan geliyoruz. Ravahu Tirmizi. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerek bu iki hadisten önce okuduğumuz hadiste, gerek bu iki hadiste kabristana gittiğimizde nasıl selam vereceğimizi, onlara nasıl hitap edeceğimizi öğretmiş. Bu üç rivayette gördüğümüz selamlama ve dua cümlelerinin her üçüyle de kabristana selam vermek caizdir. Başka rivayetlerde başka ifadeler de görüyoruz. Dolayısıyla burada dikkatimizi çeken birincisi Efendimiz kabirde yatanlara, kabristan ehline selam veriyor ve onlara hitap ediyor. Ya ehlel kubur veya dâre kavmin mu'minin diyerek onlara hitap ediyor. Diriye hitap eder gibi ölülere hitap ediyor Efendimiz. Ölüler duyar mıymış? Duyarmış. Yoksa kabirdekilere selam vermenin hiçbir anlamı yok. Dua etmek, Efendimiz selam verdikten sonra dua etmeden önce arada bir şey söylüyor. Ona özellikle dikkat çekmek gerekir. Siz bizden önce gittiniz, biz de arkanızdan geliyoruz, geleceğiz. Yani kabir hayatı, ölüm size fiilen geldi, ulaştı. Bize de geliyor. Bunun farkındayız. Efendim, ölümü unutmuş değiliz. Sizin yanınıza geleceğiz, size komşu olacağız. Yakındır. Bir kimsenin selam verdikten sonra bunu ifade etmesi, ölüm algısını ifade etmesi demektir. Ölüm hissi o kadar canlı olmalı ki, kabirdekileri selamladığımızda, biz de geleceğiz, yakındır demek. Ölümü bu kadar yakın, bu kadar canlı, bu kadar diri hissetmek. Sonra kabirdekilere dua etmek, Allah'ın onları bağışlamasını dilemek. Bu rivayetleri önümüze koyarak, işte o Selefi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bize diyorlar ki, Peygamber Efendimizin kabirlerde dua Kur'an okuduğuna dair bir delil yoktur. Dolayısıyla kabirde, kabristanda dua Kur'an okunmaz. Dua edilir ama Kur'an okunmaz. Efendim, biz de diyoruz ki dua kabirdekine ulaşırsa dua kulun sözüdür. Değil mi? Kabirdekilere ulaşır mı? Ulaşır. Selam veriyoruz. Ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Peki Kur'an'dan dua ayetleri seçip okusak. Dua ayetleri seçsek okusak. Ulaşır mı? Ulaşır. Bizim sözümüz, bizim cümlelerimiz, bizim dua cümlelerimiz ulaşırsa Cenab-ı Hakk'ın dua ayetleri evleviyetle ulaşır. Dolayısıyla dua niyetiyle kabirde Kur'an okuyalım. Ulaşır mı? Ulaşır. Efendim? Sahabeden bunun örneklerini görüyoruz. Uygulamalarını görüyoruz. Ensar ölülerinin başında Yasin suresini okudu. Sabit bir rivayet. Efendim. Dolayısıyla kabirdeki kardeşimiz, yakınımız, her kimse bizim duamızdan müsbet bir etki görüyorsa, faydalanıyorsa, menfaatleniyorsa Allah kelamından haydi haydi faydalanır, menfaatlenir. Kabirde yatan kimse için Efendimiz buyurmuş ya, üç şey dışında amel defteri kapanır. Birisi eğer bir sadaka-i cariye bırakmışsa, insanlar ondan istifade ettiği sürece ona sevap yazılır. Efendim. İkincisi bir ilim bırakmışsa, insanlar o ilimden istifade ettikçe ona da sevap yazılır. Üçüncüsü de bir hayırlı evlat yetiştirmişse, evlat ona dua ettiğinde o duadan da istifade eder, menfaatlenir. Şimdi hadiste böyle geldi diye şöyle diyebilir miyiz? Efendimiz burada sadece ölen kişinin evladı dua ederse dua ona kavuşur, fayda eder buyurdu. Dolayısıyla evladı dışında hiç kimsenin ölüye duası fayda vermez. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Burada bir teşvik var. Yani hayırlı evlat yetiştirin, onlara Kur'an öğretin, ölüm şuuru verin, ahiret şuuru verin. Onlar arkanızdan size dua etsin. Efendimizin kastı bu. Yoksa evladından başka hiçbir ölüye hiç kimsenin duası fayda vermez dememiş Efendimiz. Dolayısıyla evet, asıl olan dünyada, kabirde bize fayda verecek şeyleri dünyada hayattayken biriktirmek. Asıl olan bu. Dolayısıyla oraya önceden bir şeyler göndermek, ne kadar çok şey gönderirsek orada bize o kadar fayda vereceğini unutmamak gerekir. Velakin ölmüş gitmişlerimize de, mevtalarımıza da duanın, Kur'an okumanın, hayır hasenat yapmanın, efendim, ibadetlerimizin sevabını ona bağışlamanın da ona fayda vereceğini unutmamak lazım. Bunları ihmal etmemek lazım. Evet, burada bu babı bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir baba inşallah giriş yapacağız. Peki, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.